Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar. Bugün 9 Ocak 2019 Perşembe, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Başta Amerika ile İran arasındaki gerilim, Türkiye'nin Libya'ya yönelik savaş tezkeresinin ardından Vladimir Putin'in Türk Akımı töreni için geldiği İstanbul'da iki liderin 12 Ocak'tan itibaren Libya için ateşkes çağrıları gündeme damgasını vuran dış gelişmeler. Pek çok bilgiyi aktaracağım size, gelişmeyi aktaracağım önümüzdeki dakikalarda, ama tabii şimdilik özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İran'ın BM'ye yapmış oldukları bildirim üzerinden bir uzlaşma arayışı olduğu anlaşılıyor. Bir savaş tehdidi savuşturulmuş gibi gözüküyor. Trump'ın tabii dün akşam saat işte 7 gibi yaptığı bir ulusa sesleniş konuşması vardı. İki tarafın da iddiaları var. Ve bu gerilim böyle kolay bitmeyecek ama şu an için teskin olmuş gözüküyor. Bundan sonra ne olabileceğini bugün değerlendirmeye çalışacağız. Aynı şekilde 12 Ocak'ta ateşkes çağrısı Rusya'dan ve Türkiye'den gelecek. Ama tabii Libya sahası da biraz karışık, uluslararası bloklaşma manasında. Bu iki olayı konuşacağız. Bugün Doçent Doktor Hakan Güneş'e bağlanacağız programın ikinci yarısında ve değerlendirmelerini alacağız. Ben de programda yine size dünya gündemini özetlemeye çalışacağım. Frekanslarımızı tekrar edelim. Başlamadan İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden yine bizi dinleyebilirsiniz. Tekrarı yayınımızın akşam 11 ile 12 arasında ve YouTube kanalından da söyleşi bölümümüz canlı yayınlanıyor. Oradan izleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, 3 Ocak'ta Amerikan yönetimi İran'ın en üst düzeyde askeri istihbarat yetkilisi Kasım Süleymani'yi, Irak'ta IŞİD'le savaşın önde gelen komutanı Ebu Mehdi Mühendis'le birlikte Bağdat'ta havaalanından çıktıktan sonra öldürmüştü bir suikastle ve ortalık karışmıştı. Öncesinde de karışıktı zaten aslında. 2020 senesine biz Amerika ile İran arasında özellikle de Irak sahasındaki büyük bilek güreşiyle birlikte girdik. Çünkü Haçlı güçlerine yönelik saldırılar vardı. Onların verdiği yanıtlar vardı. Onların saldırıları vardı. Bir Amerikan sözleşmeli askeri ölmüştü Kabir üssünde. Bağdat elçiliği Amerikan misillemesinde 32 kişi ölmüştü. 9'u Haçlı üyesi. Bağdat elçiliği sarılmıştı Amerikan yönetiminin. Epey bir Tahran'da İslam devrimi sırasındaki elçilik baskınını andıran manzaralar sonrasında bu suikast gelmişti. İran bu suikaste Irak üzerinden Irak'taki üsleri doğrudan vurarak yanıt verdi. Bir suikastle ya da başka vekil güç diye adlandırılanlara mal edilecek bir girişimde bulunmadı. Onun yerine füzelerini Erbil ve El Esad üssüne gönderdi. Şimdi tabii dünyada orada ne olduğu tartışılıyor. Karşılıklı iddialar var. Pentagon'dan bir ismini açıklamak istemeyen bir yetkili, Amerika'nın erken uyarı sistemi sayesinde İran'ın fırlattığı füzeleri çok önceden tespit ettiklerini ve Amerikan ve koalisyon kuvvetlerine gerekli tedbirleri almaları için yeterince zaman sağlandığını söylüyor. Ki yerel kaynaklar dün sığınaklara indiği Amerikan askerlerinin o yüzden kayıp olmadığı bilgisini vermişti. Tabii kayıp olmaması üzerinden pek çok senaryoda ortaya atılıyor. Farklı görüşler var. Amerikan yetkilileri bunu çok doğrulamıyorlar doğrusu. Oldukça başarılı diye İran yönetimi nitelendirmişti. Sahadan da önce Irak yetkililerinin üste girmesine izin verilmediği haberi gelmişti ama bir takım görüntüler de düştü. Amerikalıların tezi Iraklılardan senaryolardan bir tanesi Irak lideri Adil Abdülmehdi'nin başbakanın attığı tweetler. Tweetlere baktığımız zaman biraz karmaşık bir tablo. İran'ın kendilerini haberdar ettiğini yazıyor birkaç tweet zincirinde. Kendilerinin de Amerikalılara ilettiğini söylüyor ama değişik bir biçimde söylüyor. Nerenin vurulacağını bilmediklerini söyledikten sonra kendilerinin Amerika'yı aradığında zaten Amerikalıların onları aramış olduğu ve o esnada da füzelerin düşmekte olduğunu yazıyor Adil Abdülmehdi. Dolayısıyla Amerikalı yetkililerin de önceden danışıklı dövüş şeklinde İranlıların kendilerini haberdar ettiğine dair bir iddiası yok. Ama buna rağmen bu senaryo üzerinde herkes duruyor. Amerikalılar dediğim gibi erken uyarı sistemleri sayesinde can kaybının önlendiğini söylüyorlar. Mark Esper, Pentagon şefi de bilgi verdi. İran'ın 3 bölgesinden 2 üsse 16 füze fırlatıldığını, depo, otopark, taksi pistleri ve bir helikoptere hasar verdiğini, can kaybı yaşanmadığını kendisi söyledi. Irak'ın saldırılar öncesinde kendilerini bilgilendirip bilgilendirmediğine dair sorulara yanıt vermedi. Saldırının rastgele atışlar olmadığını söyledi. Erken uyarı sistemlerinin yapılan saldırının etkilerini minimize ettiğini söyledi. Tabii Şii milis gruplarının önümüzdeki süreçte kendilerini rahat bırakmasını beklemediğini de söyledi. Zayiat verme niyetiyle yapılmış olduğunu söyledi. Tedbirler sayesinde söyledi. Tedbir alındığı için zayiatın az olduğunu söyledi. Ön uyarı alıp almadıkları sorusuna bu konuda bir şey bilmediği yanıtını verdi. Bu senaryo konusunda bir doğrulama alamıyoruz Amerikan tarafından. Ve Trump ulusal sesleniş konuşması yaptı. Enteresan başlıklar hakikaten, çünkü sabaha karşı artık insanlar Amerikalıların İran'a yanıt vermesini, çünkü çok sert konuşmuştu Trump. Ama iptal edilmiş o toplantı. Dün akşam saat 7'yi biraz geçe, akşam 7'yi biraz geçe Trump çıktı. İran'ın kendi başkanlığı süresince asla nükleer silah sahip olamayacağını söyledi. Bu saldırıda Amerikan tarafından yaralanan olmadığını, askerlerin güven içerisinde olduğunu, çok az hasar olduğunu, İran'ın da saldırı pozisyonundan çekilmiş gözüktüğünü, erken uyarı sistemi iyi iş çıkarttı dedi. İran'ı suçladı. 79'dan beri tolere ediyoruz İranlıları. Geride kaldı o günler dedi. Medeni dünyayı nükleer silahlarla İran'ı tehdit ettiğini iddia etti. Süleymani ile ilgili yine enteresan iddiaları vardı. Bir numaralı teröristi ortadan kaldırdık biz dedi. En kötü vahşetlerin sorumlusuydu dedi. Hizbullah Lübnan'daki hükümet ortağı olan siyasi hareketi de kastediyor. Tabii askeri kanadı da var. Terörist ordularını eğitti dedi. Acımasızca binlerce Amerikan askerini öldürdü dedi. Son zamanlarda Amerikan personeline yönelik bir Amerikan askerinin öldürüldüğü, dördünün yaralandığı saldırıları yönetmişti diye bir iddiada bulundu. Amerikalıların da İranlıların da kanı eline bulaşmıştır diye bir iddiada bulundu. Yani terörist o, biz öldürdük, biz biliyorduk onun terörist olduğunu demeye getirdi. İran'a yönelik Amerika'nın çok sert bir tepkisi olmayacak herhalde, buradan o anlaşılıyor. Yaptırımları devreye sokacaklarını, güçlü yaptırımlar. Vallahi acaba ne kaldı acaba? Hangi yaptırım kaldı diye düşünüyorum. Bulamıyorum doğrusu. İran'ın gemilere geçen sene İran gemilerine Suriye yaptırımlardan kırılan Suriye'ye İranlılar gemi gönderdiklerinde Britanya tarafından el konulmuştu o gemilere. Misilleme olarak İran'da İngiliz gemisini denizcilik kurallarından gerekçesiyle rehin almıştı. Yani o da bir misillemeydi, hatırlamak lazım, ama tabii misilleme olduğunu anmadı Trump. Sadece İran canı sıkılmış bir gemiyi rehin almış gibi sundu. Aynı şekilde Husilerin yaptığı Aramco saldırısının da arkasında İran olduğunu iddia etti. İki Amerikan drone'u düşürmüştür diye bir şey söyledi. Tabii Washington üzerindeki Amerikan drone'larını düşürmedi İran. Körfez'de kendi burnunun dibindeki drone'ları düşürdü. Obama'yı suçladı. Çünkü Obama döneminde yapılan nükleer anlaşmanın İran'ın bir takım paralarına kavuşması, ki o paralar zaten el konulmuş İslam devrimi sonrası İran varlıklarıydı. Kimileri bunu haydutluk olarak nitelendiriyordu. Onlar iade edilmişti 2015 anlaşmasıyla. Ancak Donald Trump anlaşmanın 2013'te yapıldığını zannediyor. Öyle dedi. İnanılır gibi değil. Nükleer anlaşmanın tarihini bile bilmeyen bir Amerikan başkanıyla karşı karşıyayız. 2013'te yapılan aptalca nükleer anlaşmasından sonra İran'ın saldırganlığı arttı diye bir iddiada bulundu. Tekrar ediyorum. Nükleer anlaşma Temmuz ayında 2015 tarihinde Obama yönetimiyle yapılmıştı ve İran'ın nükleer meselelerde çok geri adımlar attığı, Amerikan tarafının da Avrupa Birliği ile Rusya ve Çin'in de katıldığı çok taraflı bir anlaşmaydı. 2018 Mayıs'ında Trump tek taraflı olarak bu anlaşmadan çekilmişti. Trump ama işte bu anlaşma yüzünden İran paralara kavuştu, o sayede füzeler oldu gibi bir akıl yürütmesinde bulunuyor. Durdu, sonra dedi ki yani İran anlaşmasından geriye ne kalan ne varsa vazgeçmeliler, bütün dünyadakiler yeni anlaşma yapmalıyız hep birlikte. Yani kendisi yapacak İran'la anlaşma bu arada. Barışçı bir karaktere birdenbire büründüğünü görüyoruz. İran'ın gelişmesine ve zenginleşmesine imkan tanıyacak bir anlaşma yapmalıyız. İran harika bir ülke olabilir dedi Amerikan başkanı. NATO'nun Orta Doğu sürecine daha fazla müdahil hale gelmesini isteyeceğim diye bir şey. Görev alanında değil Orta Doğu NATO'nun, ama bir şekilde Amerika koalisyonlarla NATO'daki ortaklarından faydalanıyor. IŞİD'i %100 Amerika'nın ortadan kaldırdığını iddia etti yine aynı şekilde. Ve Amerika barış isteyen herkesle barışı kucaklamaya hazır dedi. Enteresan. Böyle bir durum. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le telefon görüşmesinde de bu konuda, yani NATO'nun Orta Doğu'ya daha fazla müdahil olması konusunda mutabık kaldıkları yolunda bilgiler de NATO'dan yazılı açıklamada yer aldı. Şimdi Amerikalıların %71'i İran'la savaş çıkmasının olası olduğunu düşünüyorlarmış. Fakat %53'ü Trump'ın politikasını desteklemiyor. Son anketler, Reuters, İPOS anketinin ortaya koyduğu bir şey bu. Trump 2020 seçimlerinde herhalde demin ulusa seslenişte dile getirdiği söylemler üzerinden, yani ben iyiyim, İran kötü, İran'la İran'da iyi olabilir söylemleriyle gidecek gibi gözüküyor. Amerika Trump'ın bu açıklamasının ardından Birleşmiş Milletler'e mektup gönderdi. Çok enteresan bu da tabii ki. Amerika'nın BM daimi temsilcisi Kelly Craft yollamış mektubu. Süleymani'nin, aslında Kasım Süleymani'nin suikastle öldürülmesine dair bir mektup bu. Mektupta Süleymani'nin Bağdat Havaalanı'nda, yani bir başka egemen devletin yetkilisinin üçüncü bir ülkede hedef alınıp vurulmasının meşru müdafaa olduğu iddiası dile getiriliyor. BM bildiğimiz klasik şu 51. madde var ya, inanılmaz. Her ülke kullanıyor. Sınır ötesi operasyonlar, başka ülkelerin yetkililerinin suikastle öldürülmesi, hep 51. madde çıkıyor karşımıza. Burada da 51. madde çıktı nitekim. Mektupta bunun ardından enteresan bir biçimde İran rejiminin uluslararası barışı ve güvenliği daha fazla tehlikeye atmasını önlemek amacıyla deniliyor ve müzakerelere ön koşul olmadan katılmaya hazır olduğu Amerika'nın bildiriliyor. Ne kadar enteresan. Peki İran ne demiş buna? Bakıyoruz. İran'ın BM daimi temsilcisi Mecid Taht Ravanchi açıklama yapmış. Bu çağrı için inanılır gibi değil demiş. Yani Amerikalıların bu gerilimin ardından BM'ye böyle bir mektup yollamış olmasının inanılır gibi olmadığını söylemiş. Ve tabii İsviçre aracılığıyla Abbas Musavi'nin dışişleri sözcüsünün yaptığı açıklama var. Washington yönetiminden bir mesaj almışlar ve yanıt da verilmiş ama ne verildiğini söylememiş. İran'ın yaptığı misilleme acaba Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın yeniden aynı masa etrafına oturmasına imkan tanıyacak mı? Bu soruyu da Hakan Güneş'e programın ikinci yarısında soracağız. Ama tabii İranlılar Birleşmiş Milletler'e bu Ravanchi aracılığıyla, yani daimi temsilcileri aracılığıyla mektup yolladılar. Mektupta dünya toplumunun Amerika'dan tüm askeri kuvvetlerini Orta Doğu'dan çıkartmasını istemesi gerektiği yer alıyor. Amerika'nın sorumsuz politikası, yasalara aykırı faaliyetlerinin eskisi gibi sadece uluslararası hukuk ve düzen temellerini tehlike altında bırakmakla kalmadığı, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenlik için reel bir tehdit oluşturduğu da İran'ın mektubunda yer alıyor. Tabii sert mesajlar da askeri kanattan geliyor. Artık yani biz yanıt verdik Amerikalılara. Doğrudan yanıt verdik. Doğrudan Irak sahasında yanıt verdik ama bu işin bittiği anlamına gelmiyor. İntikamın tamamı değil diye İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebu'l-Fazi Şikarçi'nin açıklamaları var. Bugün yapılan saldırıları intikamın tamamı olarak görmüyoruz. Asıl intikam öyle bir seviyede olacak ki ABD'liler her şeylerini bölgeden toplayıp gitmek zorunda kalacaklar diye bir iddiada bulunmuş durumda. Devrim muhafızlarının komutanı Abdullah İraki de aynı şekilde demiş ki daha sert bir intikam alınacak. Dün akşam bir de Bağdat'ta Yeşil Bölge'de Amerikan elçiliği yakınlarına biri 100 metre ötede deniliyor. İki adet füze düştü. Kimin attığı belli değil. Pek de bir zarar vermiş gibi gözükmüyor Amerikalılar ama rahat edemeyecekler. Orası açık. Hal böyleyken Irak'ta da Sayrun Koalisyonu'nun oluşturmuş Sadr Hareketi'nin lideri Mukteda Es-Sadr'ın açıklamaları var. Tamam artık hani karşılıklı yumruklaştınız. Kriz sayfası kapandı. İran devleti ve Trump'ın açıklamaları sonrasında biz işimize bakalım yeni hükümeti de kuralım Irak'ta denildi. Geçen Ekim'deki protesto dalgasında Başbakan Adil Abdülmehdi istifa etmek zorunda kalmıştı. Şimdi Irak parlamentosu bu gerilimde Amerikan askerlerinin çekilmesi ülkeden çekilmesi talebini dile getiren bir karar aldı ama Kürtler ve Sünniler bu oturumlara katılmadılar. Adil Abdülmehdi'nin geçici bir başbakan olarak bunları uygulaması çok mümkün değil. Sadr bu konuda dış müdahalelere karşı sabırlarının tükendiğini yani artık Amerikalılar da İranlılar da bizim ülkemizden gitsinler tutumunu savunuyor Sadr. Bunu da dile getirmiş. Ülkedeki varlığı ve nüfuzunun sonlanması gerektiğini söylemiş. Tabii bunu uygulamak üzere de yeni başbakanın seçilmesi gerekiyor. Dönmüş protestoculara da artık inadınız son bulsun demiş. İran, Irak'ta tabii bu protestocuların arkasında da Amerikan yönetimi görülüyor. Zaten kaynaklarını kendisi kontrol edemeyen bir ülke. Zaten yetişmiş elemanları tartışmalı. Koalisyondaki ilk çıkarlar, iktidar dediğimiz şey Irak hükümetinde bir koalisyon silsilesi. Başbakanların pek de bir fazla gücü de yok. Dolayısıyla elinde kullanacak otoritesi olmayan bir hükümet de var. Bu hükümetle Irak nasıl teskin olacak orası ayrı bir tartışma. Üstelik de tabii ki mezhep ve etnik fay hatlarıyla parçalanmış bir ülke. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neşirvan Barzani de Amerikan güçlerinin Irak'tan çekilmesi meselesinde biz ihtiyaç duyuyoruz onlara IŞİD'le mücadele için şeklinde bir tutum sergilemiş vaziyette. Daha dikkatli ifade etmiş tabii. Bağdat'ta birlikte hareket eden Kürt fraksiyonlarına da teşekkür etmiş. Bizim tutumumuz bu demiş durumda. Evet. Evet, bu Amerika ile İran kapışması sırasında sabaha karşı bir de Boeing 737 tipi Ukrayna uçağı Tahran yakınlarında İmam Hümeyni havaalanı yakınlarında düşmüştü. Trajik bir uçak kazası ama sebepleri bilinemiyor. Çeşitli iddialar var. Hatta yine bu Ukrayna uçağı yine bir 2014'te Kırım krizinde Rusya'ya mal edilen bu konuda çok karmaşık ve çok enteresan bir biçimde Ukrayna'daki faşist, neofaşistlerin de bulunabileceğine dair ciddi kanıtlar olmasına rağmen yine Rusya tezleri ortaya atıldı. Çok enteresan hakikaten. Ne zaman bir yerde bir uçak düşse Rusya deniliyor. Enteresan bir biçimde. Göreceğiz tabii bu nasıl aydınlanacak ama olan oldu. Hakikaten 176 insan can verdi uçak kazasında. Acaba İran yanlışlıkla füzeyle vurmuş olabilir mi de deniliyor. İran bunu reddediyor. Uçak havadayken alev almış. Teknik sorun yaşandığı havalandıktan kısa süre önce ve başka havaalanına yönlendirilmiş en yakın havaalanına. Nedeninin bilinmiyor tabii teknik ayrıntılar ama pilotla telsiz iletişimi kopmuş. Radardan da kaybolmuş 2440 metredeyken. Uçağın motorlarının aşırı ısındığına dair bir iz olmadığını söylemiş Kanadalı bir güvenlik uzmanı. Dolayısıyla bunun arkasında ne çıkacak diye merak ediyoruz. Amerikan yönetimi bu arada İran'daki uçak kazasına dair taziye mesajı yollamış. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Ukrayna'nın uçağı ile ilgili olarak derin taziyelerimizi yolcu aile ve yakınlarına iletiyoruz demiş. Rusya'da dün hemen taziyede bulunmuştu Zelenski Ukrayna Devlet Başkanı'na. Sadece Ukraynalı değil tabii, yani uluslararası yani 82'si İranlı, işte 5 Kanada bakıyorum, evet 11 Ukrayna, 10 Afgan vatandaşı varmış. İsveç vatandaşları da var, 4 tane. 4 İsveç vatandaşı da var. Yani pek çok milletten insan hayatını yitirdi. Bu arada İran ve Irak'a Türk Hava Yolları ve Pegasus cuma akşamına kadar uçak seferlerini askıya almış. Hani bir kaza kurşunu olur mu diye herkes tedirgin oluyor tabii. Uçmak da istemiyor insanlar çok haklı olarak. Askeri kapışmalar sırasında böyle sivil uçakların kesin kes korunması gerekiyor. Olacak iş değil. Evet. Evet ve Rusya Dışişleri Bakanlığı dün özel olarak bu konuda bir açıklama yok diye aktarmıştım. Tabii eksenin saatinde yoktu ama Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova'nın İran'ın Amerika'ya yaptığı misilleme ile ilgili yaptığı ardından açıklama var. Gerilimin, biz daha önce uyardık bu konuda, bizim uyarımız onaylanmış oluyor bu gelişmeyle dedi Zaharova. İran'ın Amerikan saldırısı ve İran'ın misillemesini değerlendirirken de tüm bunlar yaşanıyor. Zira Amerika kendisini ayrıcalıklı olarak tanımlayarak Birleşmiş Milletler ve tüm ilgili kurumları BM tüzüğünü, tüm BM kararlarını kapsayan uluslararası hukuk zemininden, kendisini soyutlamış vaziyette. Bu gelişmeler bu hukuk sisteminin bypass edilmesi nedeniyle yaşanıyor diye bir değerlendirme yapmış. Onu da size aktarayım. Efendim, Orta Doğu'dan, İsrail'den haberler var. Axios Haber sitesinin iddiası, Trump yönetimi nihayet şu meşhur yüzyılın anlaşmasını yayınlayacak 2 Mart'a kadar. İsrail'de seçimler yapılacak 2 Mart'ta öncesinde. Trump'ın elçisi Avi Berkovits bu hafta İsrail ziyareti yapmış ve bunu bir hazırlık olarak değerlendirmişler. 2017'den bu yana herkesin dilinde, ben de defalarca program yapmıştım, size de aktarmıştım aslında. Bu barış planı 2 kere de ertelendi. Tabii İsrail'de bir istikrarsızlık var. Hükümet kurulamıyor. Onun da etkilerinin büyük olduğunu belirtmek gerekiyor. Bugüne kadar da Trump biliyorsunuz Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı. Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. Son olarak İsrail'in Golan Tepeleri üzerinde ki statüsü tartışmalı BM kararları uyarınca oradaki egemenliğini de tanıdı. Şimdi yüzyılın anlaşmasıyla aslında Filistinlilerin artık 21. yüzyılda bu şekliyle bir devlet sahibi olamayacakları kayıt altına alınmış olacak. Aynı topraklarda, aynı topraklar üzerinde devlet tesis etmek istemek böyle hakikaten çok büyük sıkıntılara sebebiyet veriyor. Çözülmez Orta Doğu'nun en kadim sorunu demek lazım Filistin meselesi için. Trump'ın bu arada azli ne olacak? Aslında 2019'u Trump'ın aziz sürecini tartışarak bitirdik. Ve Temsilciler Meclisi'nde de oylandı. Temsilciler Meclisi ayağında azil gerçekleşti ama tek başına yeterli değil. Senato'dan da çıkması lazım o kararın. Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunlukta, Trump'ın azledilmesine de pek imkan verilmiyor. Ama bir türlü Nancy Pelosi, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı, bu azli azil davası 2 maddeydi hatırlarsanız, onu Senato'ya göndermiyor. Hatta bunun yasalara aykırı olduğunu iddia ediyor Cumhuriyetçiler. İşte Senatör Graham, Lindsey Graham, Trump'ın azline yönelik yargılama işlemlerine gelecek hafta başlanacağını duyurmuş. Gönderilmemesini de Nancy Pelosi'nin bir oyunu diye nitelendirmiş. Haftaya da yargı sürecine başlayacağız, kuralları belirlemeye çalışıyoruz demiş durumda. Evet, dün Türk akımın açılış töreni vardı. Bulgaristan biraz hani Güney akım Avrupa Birliği'nin baskılarıyla iptal edilince Bulgaristan'dan geçecek iki hat var burada tabii ki. Bulgaristan lideri Boyko Borisov da katıldı. Sırbistan lideri, Bulgaristan-Sırbistan ayağının da boru hattının tamamlanması gerekiyor ama Rusya'nın Türkiye'yi burada Türk akımı önceleyip Güney akım olmayınca onu devreye soktuğunu biliyoruz. Bu Vladimir Putin'in Türkiye'ye gelmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dün iki kez görüştüler. Ben programdayken ilk görüşmeyi aktarmaya çalışmıştım. Henüz detayları da yoktu. 1,5 saat sürmüştü. Sonra Türk Akım açılışından sonra bir yarım saat daha buluştular. Hep mesajlar, tabii ikili işbirliği, ekonomik mesajlar ve bölgesel istikrarla ilgili mesajlar oldu. Hem Erdoğan'ın hem de Putin'in mesajları ve bu Türk Akım'la ilgili de önemine vurgu yapılıyor. Rusya'nın, Avrupa'nın doğal gaz kaynağı olarak bir kere pozisyonunu pekiştirdiğini belirtmek gerekiyor. Kuzey Akım 2 hattıyla ilgili tabii son dönemde Amerikan yönetiminin yaptırım kararlarını anlatmıştım, aktarmıştım size ama güney ayağı yolunda gibi gözüküyor. Şimdi Bulgaristan tabii ki 31 Mart'a kadar bu Sırbistan'a bağlama kısmını nasıl gerçekleştirecek onu göreceğiz. Biz siyasi gündeme bakarsak burada tabii Erdoğan ve Putin'in ortak açıklamaları dikkat çekiciydi. Aslında tekrarlar var tabii ki, İran'daki gerilimin dinmesi, aynı şekilde Suriye'de Soçi süreçleri, iki Soçi mutabakatı var. Biri El-Kaide dahil cihatçı grupların temizlenmesini içeriyor. Öbürü Yeni Fırat'ın doğusu bağlamında 22 Ekim'de yapılmış. Onlar vurgulanıyor ortak açıklamada. Sergey Lavrov ve Mevlüt Çavuşoğlu, yani Rusya ve Türkiye Dışişleri Bakanları ortak açıklamayı görüşmelerden sonra yaptılar. Asıl önemlisi 12 Ocak gece yarısından itibaren Türkiye ve Rusya'nın Libya'da ateşkes çağrıları tüm taraflara olacak. Saha biraz karışık çünkü Kahire'de bir toplantı düzenlendi. Kahire'deki toplantıya Fransa, İtalya, Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Dışişleri Bakanları katıldı. Bu toplantıda açıklanan söylemler Hafter yanlısı söylemlerdi. İtalya aynı şekilde Roma'da İtalyan Başbakanı'yla iki liderin Libya'da, yani Libya'nın batısındaki ihvancı yönetimin başındaki Fayez el-Sarraç ve doğudaki Halife Hafter'i buluşturmaya çalışıyor İtalya. O yüzden de Kahire bildirisine de imza atmamış vaziyette. Daha ikircikli bir tutum oldu ki ilk başta Sarraç'ı, ihvan hattını destekliyorlardı. Dengesiz bulmuşlar Kahire metnini. Şimdi burada ne olacak tabii? Hakikaten müthiş bir uluslararası kapışma var ve Berlin konferansı için ki henüz bir tarihte yok, ortada tarih belirlenmesi lazım Libya için, oralara atıf yapılıyor ama daha çok İtalya'dan da Hafter'e askeri seçenekten vazgeçin çağrısı geliyor. Enteresan bir biçimde 12 Ocak'taki ateşkes çağrısı aslında Libya'nın bu bölgede o ülkeleri de diplomasi yolunda koordine etmesi ve Türkiye'ye de önemli rol bahşetmesi anlamına geliyor gibi. İtalya son dönemde Hafter'e meyillenmişti ama dengeler bir şekilde değişiyormuş gibi izlenim edinmemek mümkün değil. Türk Dışişleri Bakanlığı bu arada Kahire'deki Libya toplantısına tepki göstermiş, gerçek dışı tezler şeklinde. Aynı zamanda AB yetkilileri de Brüksel'de Sarraç'ı konuk ettiler. Sarraç'a da Türkiye ile yaptığı mutabakatlarla ilgili baskı kurdukları anlaşılıyor. 27 Ekim'de Türkiye ile hem deniz alanlarını sınırlandıran hem de Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesinin yolunu açan anlaşmalar yapılmıştı. Oysa 2015 aralığında imzalanan Fas'ta, Suheyra'da imzalanan anlaşma Libya'daki sürecin tamamlanmadığını bize söylüyor. Bunun üzerinden Avrupa Birliği baskı yapıyor Sarraç'a. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Parlamento Başkanı David Sassoli ve Dış İlişkiler Şefi Joseph Borrell kendisiyle görüşmüş. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas da katılmış. Yani Batı'daki ihvan hükümetine Türkiye ile yapılan anlaşmaların geçerli olmadığı mesajlarını veriyorlar. Burada müthiş bir kapışma var Libya sahasında, hakikaten daha yakından bakmak gereken bir şey. Öyle ki bu AB temaslarından dönüşte Sarraç'ın gözaltına alındığı iddiası bile Libya'da bir internet sitesi tarafından ortaya atıldı. Ama Rusya'nın Libya temas grubu başkanı Lev Dengov iddiayı yalanlamış vaziyette. Evet, vaktim çok sınırlı. Bir İngiltere prensi Harry ve eşi Meghan Markle'ın kraliyet ailesi üyeliğinden çekilme kararı dün akşam gelmişti. Kraliçe incinmiş biraz buna. Böyle bir kraliyet dünyasından küçük bir not iletmek istiyorum. Kendileriyle kraliyet arasına bir şey koymak istiyorlar. Enteresan, tahtı reddediyorlar aslında bu anlamda. Size bir de bir türlü size aktaramadığım bu İran krizi yüzünden Ferrari Nissan Renault CEO'sundan ilk basın toplantısı vardı. Enteresan bir biçimde, yani filmlik, muhtemelen Hollywood çeker Harbour'un filmini evine konser vermeye hapiste yatmış, daha sonra ev hapsine çıkmış bir isim. Aslında Nissan'ı iflastan kurtarıp küresel otomotiv devine çevirenlerden birisi Carlos Ghosn. Ve kendisi ev hapsine alındığında evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı dev kutunun içerisinde evden kaçıp kargo uçağıyla Lübnan'a geçti. Türkiye üzerinden gidildiği için ayrıca epey tartışmalar da çıktı. Interpol üzerinden Japon hükümeti kırmızı bülten uyarısı yayınladı. Basın toplantısı düzenlemiş. Ben masumum demiş kendisi. Yolsuzlukla, usulsüzlükle suçlanıyordu. Aklamak için kendini kaçtığını söylemiş. Japon adaletinden yakınmış. Çok acımasız olduklarını söylemiş. Japonya'da tepki göstermiş. Japon Adalet Bakanı da yargıdan kaçmak hiçbir ülkede affedilmez ifadelerini kullanmış efendim. Beatles'tan Imagine'i dinleyelim. Az sonra Hakan Güneş'le birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Sende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet. Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda doçent doktor Hakan Güneş var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Hakan Bey, çok heyecanlı günler geçirdik 2020'ye. Hakikaten böyle damardan heyecan alarak girdik. Amerika ile İran'ın karşılıklı yumruklaşması şimdilik teskin olmuş gözüküyor. İki tarafın da iddiaları var elbette ama Ortada bir gerçek var ki Amerika İran için çok değerli bir komutanı ve ayrıca IŞİD'le mücadelede çok önemli bir komutanı öldürmüş oldu. Karşılığında da İran bir devlet olarak vekil güç diye anılanları kullanmadan doğrudan kendisinin Amerikan güçlerini hedef aldığı bir gösteri de yapmış oldu. Öyle gözüküyor. Şimdi erken uyarı sistemleri sayesinde zayiatı önledik diyen bir Amerika ile karşı karşıyayız. Tabii birisi İran, birisi dünyanın en büyük gücü olunca insan yine de bir enteresan bir biçimde takip ediyor bu açıklamaları. Ve ardından da Birleşmiş Milletler'e yazılanlar var. Amerikan yönetimi ön koşulsuz İran'la görüşebiliriz diye mesajlar iletiyor. Herhalde çok samimi bulmamak lazım ama yine de ilgi çekici. Evet. İran'ın yanıtları var. Yaptırımlar sürerken inanılmaz bunlar şeklinde BM temsilcilikleri aracılığıyla oluyor bunlar. Nasıl anlamak lazım bu süreci? Nasıl bir oyun oynanıyor? Kimileri de diyor ki o ondan haberdardı, bu bundan haberdardı. Amerikalılarla İranlılar bizimle dalga geçiyorlar. Gerçekten böyle mi ya da neye dayandırılarak böyle şeyler söyleniyor? Bu krizi siz nasıl görüyorsunuz?
Evet, yani bir tür pat durumu devam ediyor. Şöyle pat durumu, iki eşit güç arasındaki pat durumu değil ama mevcut 40 yıldır aşağı yukarı sürdürülen dengenin biraz ölçüsü kaçtı tabii son saldırıyla çıta yükseldi. Saldırı ve karşı saldırı çıtalara yükselmiş oldu. Bu bakımdan geride bıraktığımız 40 yıllık İran İslam Cumhuriyeti Amerika ilişkilerindeki en gergin anlardan bir tanesini kısmen arkamızda bıraktık. Yani bir tür 40 yılın tekrarı değil o bakımdan. Ama evet, yine de toplam açısından gelinen nokta sizin de söylediğiniz gibi eski dengenin, yani İran'daki ciddi bir biçimde rejim değişikliğine yatırım yapmak değil Amerika'nın yaptığı. Doğrudan bir operasyon, bir askeri harekat İran'ın topraklarına yönelik, bu da gündemde değil. Buna karşılık tabii İran'da Amerika ile ekonomik, askeri ve pek çok açıdan baş edebilecek durumda değil ama çevresinde işte nereden baksanız 10 kadar ülkede Amerikan müttefikleriyle aslında aynı zamanda bir gayri nizami harp sürdürüyor. Elinde önemli bir milis kuvvetler zinciri var. Ve belli konularda da zaman zaman Çin'i, Rusya'yı, işte bazen hatta Türkiye'yi yanına alabiliyor. Bu bakımdan tabii bu oyun, yani sanıyorum süremiz yetmez buna. Ama evet, burada tam olarak Amerika'nın bir denge unsuru olarak terbiye edilmiş, köşeye sıkıştırılmış bir denge unsuru olarak tutmakta da çok büyük bir sorun görmediğini görüyoruz. Ama tabii askeri gücü, özellikle tabii Hizbullah'ın İsrail açısından oluşturduğu tehlike, bunu çok ciddiye alıyorlar bildiğimiz gibi. Ve eğer tırmanma devam etseydi, gerilim devam etmiş olsaydı, muhtemelen bu bir Lübnan Hizbullah'ı ve İsrail Savaşı'na, içine Amerika'nın da katıldığı bir savaşa doğru gidebilirdi. Çünkü en gergin nokta o. Evet. Hala da bu aslında gündemden kalkmış değil. Bu olaydan bağımsız olarak orada çok gergin bir politika, gerilim hattı duruyor.
Peki İran, ama şunu öyle görünüyor sorabilir ki, miyim? Yani biraz bu BM'ye gönderilen mektup, İran'ın ya inanılmaz bu filan demesi. Bu şöyle, Trump'ın ulusa sesleniş konuşması da hakikaten çok acayip. Yani işte ben demin aktarmaya çalıştım, işte nükleer anlaşmanın 2013'te yapıldığını söylemek gibi komik tarafları falan bir kenara koyarsak eğer. Aslında daha önce çok böyle vururuz, kırarız, ederiz falan demiş. Arada karambol da hakikaten Süleymani gibi bir ismi de öldürmüş. Bir ülkenin başkanı olarak hani teskin olmuş, hadi bakalım buradan bir konuşalım, yeni bir nükleer anlaşma yapalım diyen, bir yönüyle efendim biz NATO'ya da başvuracağız diye tuhaf tuhaf cümleler kuran, tabii tümüyle İran'ı ve İran'ın resmi yetkililerini terörist diye nitelendiren ve bir takım iddialarda bulunan, herhalde onu biraz iç politikaya yönelik kullanıyor ama ulusal sesleniş konuşmasıyla birlikte bakarsak böyle birdenbire bir yumuşama, yani ne oldu? Hakikaten İran'dan korktu mu Amerika mesela? Kimileri bunu gülerek dile getiriyorlar belki de haklı olarak. Bunu nasıl okumak lazım?
İran'dan korkmuş olduğunu hiç düşünmüyorum ben. Şundan dolayı, özellikle İran'ın yapacağını söylediği saldırının düzeyiyle yapmış olduğu saldırının gerçekliği arasındaki açıya baktığımızda İran'ın daha fazla korkmuş olduğunu herhalde söyleyebiliriz. Yani korkup tabii bütünüyle pes etmiş falan anlamında değil ama burada bir korkan tarafı varsa bu daha çok Tahran gibi görünüyor.
Neden?
Çünkü önce 80 kişinin öldüğü duyuruldu. Amerikan askerinin öldürüldüğü duyuruldu. Çünkü yani onlar için inanılmaz bir devrim sembolü. El-Kudüs'ün lideri efendim Kasım Süleymani generalleri öldürülmüştü ve bunun için intikam yeminleri ediyorlardı. Her düzeyde bunu ilan etmişlerdi. Kocaman törenler düzenlediler. Bunlarda da intikam yeminleri tekrar edildi.
Evet.
Fakat sonunda anlaşıldı ki işte Irak Başbakanı'na haber verilerek bir füze gönderiliyor. Bir efendime söyleyeyim. Ve bu da üstelik şeyi ne diyelim Amerikan askerlerini yani öldürmeyecek şekilde gönderiliyor.
Öyle yazmıyor şimdi, ama siz baktınız mı? Ben aslına baktım. Arandığında Adil Abdülmehdi'nin tweetlerini tek tek baktığınızda şunu görüyorsunuz. Diyor ki adam o tweetlerde, ben Farsçasını da bu arada check ettirdim ama İngilizcesinden de anlaşılıyor zaten. Adam orada diyor ki İranlılar bizi arayıp haber verdiler ama vuracaklarını söylediler yasın sonucunda ama yerlerini bildirmediler. Biz Amerikalılar aradık, o esnada onlar bizi arıyordu ve füzeler düşüyordu diyor adam. Öyle
evet,
yazıyor.
Evet, evet.
Yani önceden birilerinden haber almış da Amerikalılara çoktan iletmiş ve onlara tedbirlerin alınmasını sağlamış gibi bir sonuç çıkmıyor. En azından Adil Abdülmehdi'nin yazdıklarından o sonucu pek çıkartamıyoruz.
Aksi de çıkmıyor yalnız çünkü şundan dolayı yani bu saldırının 80 insanı öldürdüğü açıklaması İran kaynaklarından yayılıyor.
Tabii,
ardından akşam saatlerinde hiçbir Amerikan askerinin ölmediğini söylüyor. Bugün devrim muhafızları açıklama yaptığında da diyor ki efendim burada biz zaten insan öldürmeyi hedeflememiştik. Ama eğer isteseydik ilk etapta 500 devamında da işte 4000-5000 diye böyle yine esiyor gürlüyor içe dönük tabii. Ya da müttefiklerine dönük.
Tabii.
Şimdi buradan da anlaşılıyor ki yani bu mümkün değil. Yani sonuç itibariyle o tweetle sızdırılmış olsa da olmasa da sonuç itibariyle son derece yani iki tarafın da peki tamam siz de bir karşılık verdiniz daha da fazla ileri taşımayalım demiş oldukları anlaşılıyor bu saldırılar ve sonrası
zaten İran'ın ikinci dalgasından sonra durmasından da anlaşılıyordu ama değil mi?
Evet. Evet. Fakat tabii yani bir düzeyde bir hani tansiyon düşürme kararı almış olmaları ve işte boyları ölçüştüğünde de işte ancak herhalde böyle bir şey olur. Bir tanesi Amerika, bir tanesi İran.
Evet, değil mi? Peki normal mi bu sizce? Şimdi biz Irak Savaşı sırasında tabii ki bir işgal sonucu olduğu için bir direnişi tetikledi Irak'ta ve Amerika'nın askerleri öldü, üsleri hedef oldu. Çok gördük ama onlar hep işgal edilmiş bir ülkedeki gayri nizami harbin sonucuydu. Doğrudan doğruya başka bir egemen, Birleşmiş Milletler'de temsil edilen bir egemen devletin Amerika Birleşik Devletleri üstlerini vurmasından bahsediyoruz. Onu nasıl anlamak lazım? Ben örneğini hatırlamıyorum bu arada.
Nasıl anlamak derken yani bunun
Amerika hangi ülke tarafından saldırıya uğradı bir üssü, Amerika'nın üssü doğrudan BM'de temsil edilen egemen bir devlet tarafından saldırıya hiç uğradı mı Amerika? Üstleri vuruldu mu?
Benim bilgilerim çerçevesinde de yok.
Evet.
Yani bir savaş halinde iken oldu ama savaş dışında iken olağan şartlar altında benim bildiğim yok. Belki de vardır şimdi hani biraz kurcalarsak bazı istisnalar bulabiliriz ama bildiğimiz bir şey tabii ki yok. Değil. Benim de aynı şekilde bilgim. Bu tabii normal
peki,
değil.
Anladım. Peki bundan sonrası için ne öngörmek lazım? Yani hakikaten bir yeni nükleer anlaşma için masaya oturmak mümkün müdür Amerika İran bağlamında? Bir çok kısa isteyeceğim de Libya soracağım size. Bir 5-6 dakikam daha var çünkü. Senaryo olarak ne öngörürsünüz siz?
İran-Amerikan ilişkileri açısından eğer diyorsak şimdi yeni çıkan şeyler şunlar aslında. Konunun birden fazla boyutu var. Herhalde İsrail-Hizbullah dengesi, Suriye ve Lübnan sahasındaki İran yanlısı grupların varlığı ve benzeri bu ayrı bir konu olarak ayrıca değerlendirilecek ve ayrıca onun siyaseti yürüyecek mevcut gerilimli haliyle. Diğer nokta şimdi önümüze çıkan şey Irak denkleminin nasıl gelişeceği konusuydu ve burada bugün işte Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısının Erbil ziyareti zaten aslında hani bu haberde bunu sadece doğruladı hemen. Evet. Bu otomatik bir denklem var. Bağdat üzerindeki Amerikan denetimi zayıfladığı anda iki tane daha kartı var. Bu evet. Halkların önemsizliği ya da kendi gündemleri olmadığı anlamına gelmez ama bu kartlardan bir tanesi Erbil kartı, evet. Diğeri de işte Sünni Arap kartı. Hı-hı. Şimdi dolayısıyla öbürü de gelecektir yakında. Dolayısıyla Bağdat'ı dizginlemenin bu klasik kolonyal yöntemi. Bunun hemen daha günler saatler geçmeden işaretlerini almaya başladık. Bu Kürt politikasında, bölgedeki Kürt politikasında, yani bu uzun sürdürülür mü bunu bilmiyoruz, göreceğiz. Ama şu ana kadar işte Irak-Kürdistan bağımsızlık referandumundaki Amerikan tutumundan anladığımız kadarıyla hayır, içeride bir baskı unsuru olarak daha işlevlisiniz demiş oldular o referandumda. Bu politika esas itibariyle sürdürülecek ama Erbil'in siyasi ağırlığını arttıracak bir takım yaklaşımlar geliştirecekleri, Kürt, Irak dışındaki Kürt aktörlerle de belki bazı ilişkileri bir düzey daha üstlere, yukarıya çıkarma yönünde yine dönemsel olabilir, bunu bilemiyorum. Bir takım adımlar atabileceğini, evet, kestirmek mümkün. Bunlar bu harekatın, bu gelişmelerin hemen yakın dönemdeki kestirilebilir bir takım sonuçları.
Evet, tabii zor bir şey. Sonuçta Kürtler İran'la komşu olarak yaşamaya devam etmek zorunda oldukları müddetçe kolay bir denklem olmayacak, haklısınız. Şimdi peki Libya'ya geçmek istiyorum buradan. Hakikaten çok taze gelişmeler var aslında. Uluslararası resim karışık. İtalya bir ara Hafter'i desteklemeye başlamıştı son dönemde. Öncesinde batıdaki ihvancı Sarraç yönetimini destekliyordu. Avrupa Birliği devreye girdi. Onlar mesajlar verdiler. Hem Doğu Akdeniz meselesi, hem Türkiye'nin Libya'ya asker göndermeye ki başladığını Cumhurbaşkanı'nın ağzından da ilk etapta duyurduk. Ama Rusya devreye girmiş durumda ve sanki acayip bir dizayn kavgası var gibi. 12 Ocak'ta ateşkes çağrısı yapacak hem Rusya hem Türkiye. Rusya Türkiye'ye Libya'da sanki daha da bir alan açmaya çalışıyor gibi bir izlenim ediniyoruz. Siz nasıl görüyorsunuz?
Yani resmi? Katılıyorum söylediklerinize. Tablo tam olarak böyle görünüyor. Şimdi giderek daha belirginleşen şey şu, şunların altını çizebiliriz. Bir kere Hafter'in arkasında Fransa'nın en azından geçtiğimiz Nisan'dan beri çok yoğun bir biçimde olduğunu biliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın zaten doğrudan işin içinde olduğunu biliyoruz. Suudi Arabistan'ın bunların arkasında olduğunu biliyoruz. Bunlar cephenin, Hafter'in arkasındaki güçlerdi. Yani Mısır-Suudi ittifakı artı Fransa idi belirgin aktörler. Son dönemde Rusya'nın bir takım güçlerle, Sarraç'la olduğu kadar ve belki biraz daha fazla Hafter'le de ilişki geliştirdiğini yine birçok haberden anlayabiliyorduk. Şimdi yeni biraz daha dikkat çekilmesi gereken konu şu. Sarraç'ın arkasında sadece Türkiye mi var konusunda bir takım yeni doneler çıkmaya başladı. Şimdi bunlardan bir tanesi aslında belliydi, hani netleşmeye başladı. Şimdi ateşkes diyen, yani müzakere diye bunu ön plana çıkaran ülke, aslında en önemli ülke Almanya uzun zamandır.
Evet.
Dolayısıyla Almanya Hafter'in daha fazla ilerlemesine, dolayısıyla Fransa'nın bu tek başına pastanın tamamına sahip olma çabalarını frenlemek istiyor. Zaten
evet,
Fransa'nın askeri desteğini de ifşa eden Alman kaynaklarıydı geçtiğimiz yıl Nisan'da.
Evet.
Şimdi bunun üstüne Rusya'nın tutumu çok kayda değer. Rusya Türkiye ile birlikte üstelik İstanbul'dan bu ateşkes yönündeki açıklaması, Türkiye'nin asker gönderme meselesine böyle çok da belirgin bir tavır almadığı, tam tersine yeni statiko, yeni oluşturulacak statikoda Türkiye'nin de yerinin olması gerektiğine dair bir mesaj vermiş oldu. İtalya keza ciddi Hafter'den, İtalya'nın en önemli şeyler, ne denir onlara, ihaleler, pardon,
evet,
anlaşmalar koparmış olduğu halde, burada Almanya ile daha yakın bir politika izliyor.
Evet.
Dolayısıyla hatırı sayılır ülke Sarraç'ın tamamen düşmesi, çünkü gündemde olan oydu ve kaçınılmazdı bu, neredeyse bu yeni gelişmeler olmasaydı.
Evet.
Demek ki Trablus düşmeyecek.
Evet.
Çok çok büyük olasılıkla ve bu sadece Türkiye'nin istediği bir şey değil. Diğer bazı ülkelerde az önce saydığımız sırayla bu burada belli bir alan açıyorlar Türkiye'ye.
Evet.
Fakat bu tabii son derece daha küçük bir sahayı kontrol eden bir yer olacak.
Ya da belki de yeni bir
gelişmelere açık.
Evet. BM'nin yeni bir uzlaştırma süreci Rusya'nın da iteklemesiyle devreye geçerse belki ihvancıların daha az hakim olacağı, daha az, ki zaten herhalde Libya'da da ihvancıların pek de tabansal destekleri çok da büyük değil mi? Benim hatırladığım kadarıyla toplasanız %30 bile olmayan bir destekleri var. Belki iktidarda onları evet. sınırlandıracak bir uzlaşma peşine mi düşebilirler? Mümkün mü ya da sizce böyle bir şey?
Şöyle Ceydan, ben şeye tabii tam vakıf değilim. Yüzde Hı-hı. kaça tam sahipler bilemiyorum. Ama
seçimlerden hareketle çok... söylüyorum ben bu evet. rakamları. 2012 evet. ve 2014.
Yani ben vakıf değilim, onu okay. söyleyeyim. Hı-hı. Fakat yani tek başına Saraç koalisyonda bile bir parça olabildiklerine göre bunun hani toplamda sözünü ettiğiniz oranın daha üstünde olmadığını herhalde tahmin edebiliriz.
Evet.
Fakat yani bu yeni denklemin işte böyle sancılığı sürekli tarafların taraf değiştirdi ve Türkiye açısından özellikle çok riskli gelişmelere gebe olacağını kestirmek çok zor değil. Bir bakıma şöyle, yani Türkiye sonuç itibariyle masada yerini almış oldu.
Evet.
Bunu önemli bir kazanım hanesine yazmış olduğunu görüyoruz. Böyle değerlendiriyor Hı-hı. bu kararı
Ama
alanlar.
Ama asker göndermesi gerekiyor muydu bu bağlamda? Var mıydı yani? Bu çok yukarıdan açılmış bir resmi aslında. Şart
Tabii ki
miydi
gerekmiyordu.
Yani?
Zaten Hı-hı. diğerleri gibi Türkiye'de zaten vardı bu arada. Yani Türkiye gidiyor, diğerleri orada piknik mi yapıyor diye sorular soruyorlar. Ben de böyle yorumlar yaptığımda, iyi de zaten Türkiye'de piknik yapmıyordu. Türkiye İHA'sıyla, evet. danışmanlarıyla, evet. başka güçleriyle zaten oradaydı. Evet. Tıpkı diğerleri gibi. Ve hepsinin çıkması lazım oradan tabii ki. ama Türkiye hem bu yani silah ambargosunu geçtik, doğrudan asker noktasına. Yani oradaki tansiyonu daha yüksek bir noktaya taşıyacak. Evet. Üstelik bunu tek taraflı, tamam az önce saydık, daha fazla ülke de buna bir hani alan açıyor ama bunu çok iyi koordine etmeden yapmış görünüyor. Bunların ciddi riskleri var.
Evet.
Yani politik şeyinin ötesinde ne
ve
diyelim.
İç politikaya da etkileri var
ötesinde.
Herhalde. Evet.
Evet.
Evet. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Vaktimi aştım birazcık ama daha da çok konuşacağız bu konuları. Çok
ben teşekkür
katkılarınız.
Ederim. İyi yayınlar
Sağ
diliyorum.
Olun. Efendim, Orange Blossom'dan Yasidi ile veda edelim size. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
مش هسمح لك تأذي مشاعري أو تتسلى بسيرتي كتير مش هسمح لك تبقى كرامتي وسيلة رخيصة للتعبير مش هسمح لك تأذي مشاعري أو تتسلى بسيرتي كتير مش هسمح لك تبقى كرامتي وسيلة رخيصة للتعبير
Sende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.